Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Merhabalar Cengiz Bey, günaydın.
Özdeş, günaydın. Can orada mı?
Evet, evet efendim, hayırlı sabahlar.
Allah razı olsun. Allah ne muradım varsa versin.
Amin efendim, teşekkür ederim.
Evet, bugün ne konuşalım?
Cepheler, ama Libya'dan başlayalım diyorum. Bu sefer tamam. En batıdan başlayalım. Şimdi bu ateşkes meselesi gündemdeydi. İşte Ankara'dan destekleriz diye bir beyan gelmedi, duyulmadı. Fakat bu arada bu bir darbe olasılığı çıktı ortaya. Ankara yanlısı İçişleri Bakanı Fethi Başak, Türkiye'de 10 günden fazla kaldı. Düşünebiliyor musun? Bir yabancı ülkenin yani veya bir ülkenin, herhangi bir ülkenin İçişleri Bakanı başka bir ülkede 10 günden fazla kalıyor. Tatil için değil. Tuhaf değil mi?
Evet.
Fakat bu arada evet, Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa devreye girdiler ve Başbakan Sarac'ı, yani Trablus'taki işte Birleşmiş Milletler'ce tanınan ama Libya'nın yarısından fazlası tarafından tanınmayan hükümetin başbakanı, Sarac'ı destekleyerek Başak'ı bir şekilde şimdilik en azından marjinalize ettiler. Sarac Başak'ı görevden aldı. İstifa ettirildi yani Fethi Başak'a. Ve hiçbir sıfatı olmadan kalesi olan Misrata'ya 2-3 gün önce Türkiye'den uçağıyla indi.
Şimdi yani Türkiye'deyken mi görevden alındı?
Evet.
Bu şekilde mi olmuş oldu?
Tamam. Evet, öyle oldu. Ondan sonra ve bu şimdilik sakin tabii, ama belli olmaz. Bu elektrik sıkıntısıyla ilgili elektrik kesintileri varmış Libya'nın batısında. Protestolar sürüyor. Sarac'ın Ankara ile imzaladığı bu milyar dolarlar mertebesinde ki ekonomik anlaşmalar, Libya Merkez Bankası'nın Türkiye Merkez Bankası ile imzaladığı anlaşmalar falan, bunlar büyük rahatsızlık yarattığı konuşuluyor şu sırada. Ama dediğim gibi sıcak bir çatışma şimdilik yok. Fakat bana öyle geliyor ki yani o Sirte Cufra defteri Ankara için kapandı. Öyle bir hissiyatım var. Bu arada
Cengiz Bey, ufak bir şey sorabilir miyim hemen? Yani Libya fosil yakıt zengini, Libya petrol zengini bir ülke değil mi? Nasıl elektrik kesintileri yaşanıyor?
Ya değil mi? Ne kadar güzel bir soru. Ve hatta Türkiye'den elektrik jeneratörü falan satın almak zorunda kaldılar tabii. İşte böyle bir lanet, yani bu fosil yakıtın laneti malum. Ya evet, aynen öyle. Doğru teşhis. Şimdi bu arada Yunanistan dört kol çengi bütün komşularıyla münhasır ekonomik bölge deniz paylaşımı anlaşması imzalıyor. İtalya ile imzaladı önce malum. Ondan sonra Mısır'la imzaladı. Bunlar parlamentolardan geçtiler ve yürürlüğe girdiler. Şimdi de Libya ile, Tobruk hükümetiyle tabii, Tobruk Bingazi hükümetiyle bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yapmak üzere kolları sıvamış vaziyetteler. Dolayısıyla Ankara'nın Trablus'la imzaladığı ister istemez kadük kalacak. Çünkü Birleşmiş Milletler'in 1982 deniz hukuku anlaşması bağlamında yapılmış bir mutabakat değil Ankara ile Trablus'un ki. Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'nin Moskova'daydı dün. Bu 5 Mart ateşkesinin, Suriye'deki 5 Mart ateşkesinin 6. ayı yaklaşıyor. 3-4 gün kaldı malum. 3 gün kaldı. Çok komik bir gelişme oldu bu toplantı sonrasında. Malum bu tip toplantılardan sonra her iki ülkede, yani 3 ülke, 3 ülke neyse, kendi konuşma notlarını yayınlarlar. Yani şunlar konuşuldu, bu konuda mutabakata vardık, şu bu falan. Şimdi bu karşılaştırmışlar Moskova'nın ve Ankara'nın bu toplantı notlarını. Bu Sirte Cufra güya konuşulmuş ama Moskova'nın toplantı notlarında yok. Aksine Saraç Salih ateşkesine vurgu var Moskova'nın notlarında. Bu ateşkesi kabullenmeyen, hala kabullenmeyen Türkiye'nin notlarında yok. Şimdi bu Saraç Salih ateşkesini de hatırlatayım. Bunun da arkasında çok büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa var. Birlikte çalışıyorlar Libya'da. İşte Başbakan Saraç neredeyse eş zamanlı olarak ve Tobruk Bingazi'deki meclisin başkanı Akile Salih neredeyse eş zamanlı olarak, tekrar ediyorum, bir ateşkes çağrısında bulunduydu. İşte neredeyse iki hafta oluyor yani. Moskova toplantısında Rus tarafı buna vurgu yapmış ve toplantı notlarında var. Şimdi Rusya açık açık bunun altını çizip destekliyoruz dememişti ama bu toplantı notlarıyla bunu da yapmış oldu. Bu önemli bir gelişme. Türkiye tamamen tek başına kalmış vaziyette, yani bu ateşkesi desteklemeyen taraflar açısından. Bir de tabii oradaki şimdi artık müstafi adamı Fethi Başa. Ama onun yani bu güçlü olduğu yer Misrata. Misrata milisleri diye bir işte grup var, çete neyse, silahlı güç. Onları yönetiyor. Şimdilik oraya sıkışmış vaziyette. Ama Libya'da da gelişmeler sona ermiş ve yani bir kalıcı bir barış falan tesis edilmiş değil tabii. Şimdi gelelim Suriye'ye. Bu endişeli bekleyiş sürüyor 5 Eylül öncesi İdlib'de. İşte 6 ay, yani bu resmi değil tabii bu 6 aylık süre. Ama yani hiçbir şekilde istenilen olmuş değil. Yani oradaki Hayat Tahrirül Şam denilen grup, İdlib'i elinde tutan grup, yani Moskova'da 5 Mart'ta varılan mutabakat kararlarını uygulamış falan değil. Diğer askeri operasyon bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cihatçıların, yani TSK ile birlikte çalışan cihatçıların gasp talan faaliyetleri olduğu gibi sürüyor. Uluslararası basında bununla ilgili pek çok bilgi artık çıkıyor. Yani verili bilgi yayınlanıyor. Moskova toplantısında Suriye konuşulmadı diyor mesela Rusya tarafı. Türkiye tarafı ise konuşuldu diyor. Çok eğlenceli aslında. Yani bir adamlar bir toplanmışlar, ne konuştukları konusunda mutabık değiller. Ama şu var tabii, önemli bir gelişme bu Suriye cephesinde. O da bu Suriye Demokratik Güçleri'nin, yani oradaki yani Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi diye geçiyor artık. Bu SDG ile bir başka Suriyeli siyasi partinin, Kürt partisi değil ama, anlaşması vesilesiyle SDG yetkilileri ve başta İlham Ahmet Moskova'ya gitti.
Bu önemli. Halkın İradesi Partisi ismi de bahsettiğiniz,
evet,
parti.
Evet, evet, evet. Ama yani şey değil. O diğer Türkiye ile birlikte çalışan Kürt partilerinden farklı bir parti olduğu anlaşılıyor ama
Arap Partisi mi?
Arap Partisi galiba, evet. Ama bunun bir vesile olduğunu düşünüyorum. Yani bu onu imzalamak üzere Moskova'ya gitmiş değiller yani. Başka bir yerde de imzalayabilirlerdi. Sonuçta orada çok ciddi bir Rus varlığı var yani Suriye'de. Ama bu sayede İlham Ahmet, yani SDG'nin en önemli yetkilisi, Amerika Birleşik Devletleri'ne falan da o gidiyor biliyorsunuz. İlham Ahmet Lavrov'la görüşmüş oldu. Bu önemli bir gelişme. Yani çünkü sonuçta SDG doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri ile çalışan bir yapı. Bu sefer Lavrov'la da görüşmüş oldular. Yani orada da zaten Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı bunun kabul edilemez olduğunu açıkça söylemiş. Basında da çıktı zaten yani. İşte Moskova'ya ayar verdi Ankara. Gelelim Akdeniz ve Ege'ye. En sıcak cephe bu maalesef. Şu konuştuğumuz saatlerde, dakikalarda. Bu karşılıklı NAVTEX'ler ilan ediliyor biliyorsunuz. Navigational Telex. Yani ben burada bir şeyler karıştırıyorum, sen buraya girme, vururum diyen Telex. Denizci dili. Bu NAVTEX savaşları sürüyor. Türkiye NAVTEX ilan ediyor. İlan ettiği NAVTEX'i uzatıyor. Yeni bir NAVTEX ilan ediyor. Yunanistan ona karşı NAVTEX aynı yerde ilan ediyor. Vızır vızır savaş gemileri gidiyor geliyor. Vızır vızır uçaklar, savaş uçakları uçuyor. En son bu Eylül sonuna kadar süreceği anlaşılan bir NAVTEX ilan etti Ankara. Tabii o arada daha ciddi bir şey yaşanmazsa, çünkü bu Eylül sonu Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz tek gündem maddeli 23-24 Eylül'de yapacağı toplantıyla bağlantılı. Yani bu son yapılan 27-28 Ağustos'ta yapılan toplantıda size 23-24 Eylül'e kadar vakit veriyoruz. Yaptırım listemiz hazırdır. Doğu Akdeniz'den çekilin diyor Avrupa Birliği. Ama Ankara hız kesmiş falan değil. Hatta Alman basınında pek çok nahoş bir bilgi çıkıyor bütün bu gelişmelerle alakalı. Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisi bugün Toulon'dan, merkezi olan Toulon'dan hareket ediyor. Dünya kadar refakatçi gemiyle Doğu Akdeniz'e intikal ediyorlar bunlar. Yani birkaç gün içerisinde orada olurlar. Avrupa'nın en büyük savaş gibi. Nereye gittiği belli değil. Doğu Akdeniz'e gidiyor. Yani ya Girit'e gidecek ya Kıbrıs'a gidecek. Evet. Yani veya açık sularda seyredecek. Yani koskoca gemi. Avrupa'nın en büyük savaş gemisi. Bu arada hatırlatayım. Ve nükleer enerjiyle çalışıyor. Üstünde bilmem kaç tane uçak var falan. Yani mecburen bu Allah'ın cezası gelişmelerle bu işleri de öğrenmek zorunda kalıyoruz. Lanet olsun diyorum yani bu arada. Evet. Neyse.
Bu arada siz NAVTEX'in Eylül sonuna kadar uzatıldığını söylemiştiniz. Deutsche Welle de 12 Eylül'e kadar diyor.
Ama pek çok şey NAVTEX var. Başka NAVTEX'ler de var. Tabii yani.
Evet, bu Oruç Reis'inki, doğru.
Ondan bir şey de var. Girit'in doğusunu, hatta güneydoğusu, yani düpedüz Yunan suyu yani. Orayı ilgilendiren bir NAVTEX var. Geçen hafta da bahsettim. İşte orada güya kazma vurulacak denizin dibine, yani fosil yakıt için. Bunu da kazus belli, yani savaş nedeni olarak da yani bir iki ay önce söylediydi Atina. Öyle bir yani çok gergin bir ortam ve gergin bir bekleme hali var. Ama
Yunanistan Fransa'dan savaş uçağı da alacağını duyurdu dün.
Alır isterse tabii canım, ne olacak, Türkiye'de başka yerden alıyor falan yani. Bunun evet, Rafal alacak.
Evet.
Zaten öyle bir ilişkileri vardı eskiden bu yerleri. Ama yani işte Türkiye'de bazı insanların şey yaptığı, işte bak Fransa savaş uçağı satmak için destek veriyor falan, öyle değil tabii yani. Burada bu başka şeyler oluyor.
Evet ama en ilginci galiba şey oldu. Kıbrıs'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'a yaptığı silah ambargosunu kaldırması oldu. Yayında da Ömer Madre biraz bahsetmişti bu konudan.
Evet, gelecektim şimdi oraya.
Pardon.
Şimdi dolayısıyla yok Cazim. Yani Doğu Akdeniz'le ilgili işte enerji işbirliği konseyi, diğer taraftan bu askeri ittifaklar falan, yani Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi tamamen tecrit eden bir dolu gelişme oluyor. Bunlar yeni de değil yani. Bir yıllık falan neredeyse aşağı. Bu, özellikle bu enerji işbirliği merkezi Girit'te, Atina ile Girit arasında olan enerji işbirliğinin içinde Kıbrıs var, Yunanistan var, Ürdün var, Filistin var, İsrail var. Ve Mısır var. Yani ve Amerika Birleşik Devletleri var tabii. Yani bu unutuldu gitti ama böyle bir yani fosil yakıt çıkacak mı çıkmayacak mı falan, tabii bütün bunlar çıkabilecek mi? Ben sanmıyorum yani, çıkmaz olsun zaten. Ama yani bir, muazzam bir faaliyet var. Şu an itibariyle askeri faaliyet tabii galebe çalmış durumda. Yani öne çıkmış durumda. Ama bu iş daha bitmiş değil. Yani şimdi bütün bu hayhuy içerisinde son tahlilde masaya oturma konusunda irade gösterebilecek olan ülke Türkiye olabilir yani. Böyle bir oraya doğru gidiyor. Çünkü bu bütün bu gelişmeleri ve demin Can'ın da adını ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne 33 yıllık silah ambargosunu kısmi olarak kaldırması da bununla bağlantılı. Karar çok önceden alındı tabii ama bugün galiba yürürlüğe giriyor. Yani Eylül başında yürürlüğe giriyor. Aynı çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Payat, eğer Biden seçim kazanırsa Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı'nda, State Department'ta çok önemli bir yere geleceği söylenen şimdiki Büyükelçi Payat, Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki stratejik çıkarları aynıdır dedi. Ağır bir laf yani. Dolayısıyla yani bir yapılanma sürüyor. Bu arada tabii son derece yani şiddet dozu giderek artan beyanlar gelmeye devam ediyor tabii Türkiye'nin yetkililer tarafından. İzlemeye devam ediyoruz. Şimdi son kalan 3-4 dakikada bu cepheden çıkalım, başka bir cepheye gidelim diyorum. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi baş yargıcı Robert Spano yarın ve öbür gün Türkiye'ye geliyor. Bundan haberiniz var mı?
Evet evet. Ömer Bey sürekli her sabah bundan bahsediyor. Şunu da söyleyecek mi, bunu da söyleyecek mi diye.
Hiçbir şey söylemeyecek tabii. Öyle bir hüsnü kuruntuya kapılmanın bir manası yok. Veya böyle lisan-ı münasebe gibi bir şeyler söyleyecek. Gelmesinde bir sakınca yok. Zaten yani işi icabı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesine taraf olan ülkeleri ziyaret etmesi son derece doğal. Yani Moskova'ya da gidiyor. Yani insan hakları ihlalleri var diye o ülkelere gitmeme keyfiyeti yok. İşi bu. Yalnız sorun şu. Yani o Ömer Madra'nın da adını ettiği işte bu şundan bahsedecek mi, bundan bahsedecek mi? Rıza Türmen de aynı şeyden bahsediyor.
Evet, onu okumuştu zaten.
Evet, yani öyle bir beklenti içerisinde olalım tabii de. Ama bir başka sorun var. İstanbul Üniversitesi'nden Fahri Doktor alacak. Bundan of. Haberiniz var mı?
Hangi alanda efendim?
Duyurmamıştık.
bu adam hukukçu
var. Türkiye'de ama bu işler belli olmuyor biliyorsunuz Cengiz Bey. Şeye de Kenan Evren'e de hukuk galiba doktorası vermişlerdi.
Ama onun da hukuku iyiydi yani.
Tabii, doğru.
Yani çalışmadığı yerden geldi.
Anayasa yaptı diyorsunuz.
Çalışmadığı yerden geldi soru ama yani hukuku iyiydi.
Yani Cengiz Bey, Türkiye'ye gelip son bu rekor seviyede olan davalardan bahsetmezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başkanı, bence siyaset konusunda da gayet güzel bir şekilde Fahri Doktor'a verilebilecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.
Vallahi bilmiyorum, ben fosil yakıt doktorası falan verebilirler benim. Her neyse, şimdi bu adamcağız kabul etmiş İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bir Fahri Doktor'a alacak. Yalnız şöyle bir sorun var. Yani bu İstanbul Üniversitesi KHK ile kapı dışarı edilen hocaların yani rekoru elinde tutan üniversite, KHK'lı hocalar konusunda 192 hoca akıldı o üniversiteden. Mehmet Altan bir açık mektup yazdı kendisine, Türkçe, Fransızca ve İngilizce olmak üzere. Üstelik de anlaşılan o ki Mehmet Altan'ın davasına bakan yargıç buymuş. Kendisiymiş yani, konuya da hakim. Evet, böyle bir talihsizlik de var. Yani şimdi bir dolu KHK'lı Anayasa Mahkemesi'nden bir sonuç elde edemediği için AİHM'e başvuruyor biliyorsunuz. Yani işin tuhaflığının farkında mısınız yani hakikaten? Bakalım ne olacak? Yarın geliyor, iki gün Türkiye'de görüşmeler yapacak ama dışarıda uluslararası kamuoyunda muazzam bir rahatsızlık var tabii bu Fahri Doktor ile alakalı. Bunu da bundan da bahsetmeden, bu ziyaretten yani eksik kalır yani, geçmeyelim. Durum budur.
Peki, o zaman sizin için hazırladığımız şarkıya isterseniz geçelim.
Yine harp şarkıları gene, değil mi?
Evet, ama madem böyle savaş gemilerinden söz ettiniz, içinde savaş gemisi olan bir bu sefer şarkımız var. Juan Baez'in bir şarkısı, Kingdom of Childhood şarkısı, Çocukluk Krallığı. Politik, eleştirel bir şarkı. Bir yerinde şöyle diyor: "Biliyorum," diyor, "sükunet altındır ve sen en saf altından çelenk olarak ağırlığının değerini ediyorsun. Biz ise borç harç içerisindeyiz," diyor. "Ve uçak gemileri ve jetler var." Bunlara harcanan paralardan söz etmiş. "Ama umutsuzca sesleniyorum. Bana yoldaşlık edecek bir melek ver diye Tanrı'ya," dediği bir şarkı.
Vallahi ne kadar barış şarkısı çalsak azdır. Bu arada tabii 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde, şimdiden hatırlatayım.
Bunu söyleyecektik. Unuttuk.
1 Eylül değil miydi Dünya Barış
Günü? Ay, öyle bir şey yok canım. Şöyle bir şey yok. Herkes öyle uydurulan. Türkiye'de uydurulmuş bir şey canım. Öyle bir şey yoktu. Dünya Barış Günü 21 Eylül.
Evet, Birleşmiş şey Milletler'in öyleymiş. 89'da Sovyetler bloğu dağılmazdan hemen önce 1 Eylül'ü, yani Dünya Savaşı'nın başladığı günü, Dünya Barış Günü ilan etmiş. Türkiye'de de herhalde
doğru değil. 1980, madem oraya geldik, 1981'de kabul ediliyor. Yani neredeyse 40 yıllık mazisi var 21 Eylül'ün.
Ve o zaman Birleşmiş Milletler öyle.
Birleşmiş Milletler'de kim var? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği var. SSCB o zaman buna karşı çıkmıyor ve oy birliğiyle genel kurulda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul ediliyor 21 Eylül. Ve üstelik yani Soğuk Savaş'ın en sıcak olduğu diyelim, tabiri caizse dönem, bir dönemde bir yıl önce SSCB, Sovyetler Afganistan'ı işgal etmiş. Alakası yok. Polonya'nın işgal tarihi bir müddet şeyde kutlanıyor. Bazı Sovyet bloku ülkelerinde kutlanıyor. Ama onların dışına hiçbir zaman çıkmıyor.
Evet.
Türkiye'de hangi aklı evvel bunu oradan alıp da bir Eylül Dünya Barış Günü olarak ilan etti, o da bilinmiyor. Bu konuyla ilgili Faruk Bildirici'nin bugün kendi blogunda yazdığı iyi bir yazı var. Hakikaten bu tuhaflığı artık sona erdirmenin vakti geldi. Ya bir Dünya Barış Günü 1 Eylül falan değil. Dünya Barış Günü 21 Eylül ve bugün bu yılki tema da onu diyordum. Bu yılki tema da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çağrısı uyarınca 24 saat boyunca hiç olmazsa bütün dünyada silahların susması bu yılki tema. Bu geçen yılki tema da iklimle alakalıydı bu arada Can. Hatırlatayım 21 Eylül.
Shaping the future miydi? Yani geleceği mi, barışı şekillendirmekti galiba.
Evet. Tabii.
Bu sene o gündemde olacak. Belki o hafta konuşuruz gene aynı şekilde 21 Eylül.
21 Eylül dediğim hafta gibi. Yani onun bir çetelesini tutmak lazım. Yani 21 Eylül ve genel sekreterin temenni ve talep ettiği gibi silahlar susuyor mu susmuyor mu bakmak lazım. İlginç olabilir.
Peki. Evet. Teşekkür ederiz tamam. Cengiz Bey. Haftaya görüşmek üzere.
Teşekkürler. Sağ olunuz.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.